Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 26. Ayrım. Yeni bir yol çizebilmek. Ömür boyu süren hasretler vardır. Ne yaşarsa yaşasın, bir yanı eksik kalır insanın. Kendine itiraf edemese de İhsan Bey'le yaptığı konuşma derinden etkilemişti Taceddin'i. Üzerine yapışıp kalan izleri silmek ister gibi eve gidip odasına çıkar çıkmaz Patricia ve Ali ile kucaklaştı. Her gece olduğundan daha fazla konuştu onlarla. "Kim ne derse desin seninleyim ben," dedi Patricia'ya. "Hiçbir güç beni senden ve Ali'mden koparamaz." İtiraflar geldi ardından. "Çok üzerime geliyorlar Patricia'm. Hiç ummadığım insanlar karşıma geçip hayat tarzıma müdahale etmeye kalkıyor. Kimin ne haddine? Sizlerden vazgeçebilir miyim ben hiç? Geri gelmesi mümkün olmayan sevgilileri beklemenin saçmalığını haykırıyorlar yüzüme. Geri dönmeyecek olsan da seninle sürdürdüğümüz beraberliğimizin derinliğini idrak etmekten acizler." Elinde tuttuğu fotoğrafı yastığın üzerine koydu. Sırt üstü yatağa uzandı. Gözlerini tavana dikti. İhsan Bey'in sözleri kulaklarında çınlıyordu. "Mübadele demiştiniz değil mi? Yani gidenlerin dönüşü yok. Nereye kadar böyle gidecek Taceddin Bey? Bütün ömrünüzü o birkaç yılın gölgesinde mi geçireceksiniz? Yaşarsınız yaşamasına da bir yanınız eksik kalır hep." Doğrulup kalktı yataktan. Beyninde çakan ani bir şimşekle deliye dönmüş gibiydi. Yastığın üzerindeki fotoğrafı eline aldı. Patricia'nın gözlerine baktı hırsla. "Sana da evlenmen için aynı baskıları yapıyorlar mı?" diye haykırdı. "Sana da aynı şeyleri söyleyerek beynine hükmetmeye çalışıyorlar mı?" Aklına gelen ürkütücü ihtimali kovalamak ister gibi, "Olmaz öyle şey," diye söylendi kendi kendine. Ama neden olmasındı? Giderken, "Kızıma koca, torunuma baba bulurum ben," diye meydan okumamış mıydı o morfiya? Kim bilir kimleri çıkarmıştı kızının karşısına. Razı etmek için ne diller dökmüştü. Belki evlenmişti bile Patricia. Ya Ali? Unutmuş muydu babasını? Daha da kötüsü, bir başkasına baba demek zorunda bırakılmış olabilir miydi? Acı içinde çaresizce kıvranıyordu Taceddin. Sakinleşmeye çalıştı. Söz dinlemez duygularını dizginleyip mantığına özgürlük tanıdığında daha iyi düşünebiliyordu. Yaşananların bitiş noktasına gelindiğinde ileriyi görüp yeni bir yol çizebilmek. Doğru olan buydu belki de. Ama o yaşananları yok saymak mümkün müydü? Yanlışların üstü çizilirdi. Üstü çizilecek bir yanlış yaptığına inanmadığı gibi, yaşadığı hiçbir şeyden de pişmanlık duymuyordu Taceddin. Ne var ki hastalıklı bir ruh haliyle günden güne içine kapandığının, dış dünya ile arasına duvarlar ördüğünün de farkındaydı. Fotoğrafların, hatıraların itici gücüyle sürüp gidecek bir ömür nereye kadar taşıyabilecekti Taceddin'i? Bir evi, bir yuvası olsun istemez miydi? İsterdi elbet ama laf evlenmeye gelince çatallaşıyordu işler. Patricia'yı içine alıp yüreğinin kapılarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştı Taceddin. Orada hiç kimseye yer yoktu, olmayacaktı da. İyi de evlenmek için ille de birilerine sevdalanmak gerekmiyordu ki. Patricia ile karşılaşmamış olsa, annesinin gösterdiği onlarca gelin adayı arasından birisini seçip evlenmeyecek miydi? Çevresindeki evliliklerin hepsi aşk ve sevda üzerine mi kuruluydu? Taceddin aşkı da sevdayı da tatmış ve yaşamıştı. Ancak bir başka kişiye bu duyguları tattıracak gücü ve hevesi kalmamıştı. Bu şartlarda yüreğinde kimselere zerre kadar yer açamayacağına göre, Behire ya da bir başkasıyla evlenmeye kalkması o kişiye yapılabilecek en büyük haksızlık değil miydi? Kendisiyle mücadele etmekten yorgun düşmüştü Taceddin. Bedeninde farklı düşünce ve duygulara sahip iki ayrı kişi vardı sanki. Biri duygularını öne çıkarıp yüreğinin diliyle konuşan, diğeri akıl yoluyla doğruları göstermeye çalışan iki farklı karakter. Piyasaya hırpalıyorlardı birbirlerini. Hangisinin haklı olduğuna karar veremiyordu Taceddin. Patricia ile Ali'ye sığındı gene de. Duygusal yanı ağır basmıştı ve onların sıcaklığına ihtiyacı vardı. Bu sıcaklığı başka hiçbir yerde, hiç kimse de bulamayacağından emindi. Gün boyu yağan yağmur, iki gündür esen şiddetli rüzgarın kaldırdığı tozu, kiri, pası toprağa indirmiş, solunan havaya ferahlık katmıştı. Ne var ki, bu ferahlık günlerdir çelişkileriyle ve çözümsüzlükleriyle boğuşmaktan, yorgun düşen Taceddin'in içini serinletmekten uzaktı. Beyninde kıvrımlanan soru işaretlerini birileriyle paylaşma ihtiyacındaydı. İçinden söküp atamadığı sorunlarına, onun gözüyle bakabilecek tek adrese, Şaziye ablasının evine doğru hızlı adımlarla yürüyordu. Hiç beklemediği bir anda Taceddin'i karşısında gören Şaziye'nin şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. "Ne o, içeri almayacak mısın beni?" dedi Taceddin. "O nasıl söz, geç içeri. Rıza da yeni geldi çiftlikten. Tam zamanında geldin, yemeğe oturmak üzereydik biz de." Yemekten sonra konuşmaya başlamak için çocukların yatmasını bekledi Taceddin. Ablası ve eniştesiyle baş başa kalınca, "Geçen gün İhsan Bey geldi," dedi sıradan bir olayı anlatır gibi. "Hayret," dedi Rıza. "İhsan Bey bu tür ziyaretlere pek kalkışmaz ama..." "Epey konuştuk," dedi Taceddin. Esas konuya nasıl gireceğini bilememenin huzursuzluğu çökmüştü üstüne. "Behire'den bahsetti," deyip sustu. Dedi Şaziye merakla. Bir şeyler sizinler gibi olmuştu ama Taceddin'i dinlemeliydi önce. "Keskin'e gelmekle Behire'nin kısmetini kapattıklarını düşünüyor," diye devam etti. "Keşke İstanbul'da evlendirip öyle gelseydik," diyor. "Haksız da değil," dedi Rıza. "İyi yetişmiş, İstanbullu bir kızın buralarda koca bulması zor." "Ama imkansız değil," diye güldü Şaziye. Ablasını duymazdan geldi Taceddin. Sonra da iltifatlara boğdu beni. Şaziye ile Rıza göz altından birbirlerine bakıp gülüştüler. "Ah benim acemi kardeşim," dedi Şaziye. "Adam resmen kızımla evlenir misin demeye getirmiş. Anlayamadın mı bunu?" İhsan Bey ile konuştuklarının tamamını anlatmaya niyetli değildi Taceddin. Bazı hususların ikisinin arasında kalması gerektiğini düşünerek ayrıntıları kendine saklamayı tercih ediyordu. Doğrudan söylemese de ima etti galiba. "Daha ne olsun?" dedi Şaziye. Coşkuluydu sesi. "Sen ne dedin peki?" "Ne diyeceğim? Dinledim sadece." "Aklını başına topla Taceddin. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Adam altın tepsi içinde mücevher sunuyor sana. Elinin tersiyle geri çeviremezsin. Dur hele Şaziye, sık boğaz etme adamı," diyerek araya girdi Rıza. Taceddin'e döndü. "Ablanın ısrarlarına bakma sen," dedi. "Bu kızla evlenmeyi istiyor musun, istemiyor musun, onu söyle." "Kızla ilgisi yok enişte," diye ağzında geveledi Taceddin. "Evlenmek fikri uzak geliyor bana. Geride bıraktıklarımdan sonra yapamam diye düşünüyorum." "Neymiş geride bıraktığın?" "Yıllardır aynı yastığa baş koyduğu karısını toprağa verir vermez, taziye bitince kimi nikahıma alabilirim diye gözleri velfecri okuyor milletin. Toparlan biraz ve hakikatleri gör artık. Evlenip çoluğa çocuğa karışmak senin de hakkın. Hatıralarla, hayallerle sürdüremezsin ömrünü." Şaziye de fırsatı kaçırmadı. "Bizim çocuklarımızın başını okşayarak kendini avutmak kâfi geliyor mu sana?" diyerek araya girdi. "Kendi çocuklarını kucaklayıp bağrına basmayı hiç mi istemiyorsun?" "İstemez olur muyum?" dedi Taceddin. Kendi de şaşırmıştı verdiği cevaba. Gönlünden geçenin ne olduğunu o an fark etmişti sanki. Başını öne eğdi. Kaçınılmaz sona adım adım yürümekte olduğunun farkındaydı. Gücünü yitirmiş sesiyle, "Nasıl olacak bu iş?" diye fısıldadı. Birden canlanıvermişti Şaziye. İçi içine sığmıyordu sevincinden. "Kararını verdinse gerisi kolay. Yarın annemlere haberi ulaştırırım ben." O gece Patricia ile konuşurken mahcubiyetinden ne söyleyeceğini bilemiyordu Taceddin. "Verdiğim kararla seni terk ettiğimi düşünme sakın," dedi. "Sana aidim ben. Bu hakikat asla değişmeyecek. Ama içimde aile kurmayı, evlat sahibi olmayı arzulayan ikinci bir Taceddin var. Evlenecek olan o. Başkasına kocalık edecek olan o. Yalvarırım anla beni. Ailem, etrafımdakiler, içinde bulunduğum şartlar, başka çıkar yol bırakmadılar bana." Hacı Ali Bey Taceddin'in kararını sevinçle karşıladı. Fatiş Hatun ise temkinliydi. Oğlunun inadını kırıp evlenmeyi kabullenmesinden memnundu ama kendi gösterdiklerinin değil de İstanbullu bir kızın gelin namzedi olarak karşısına çıkarılmasından pek haz etmemişti. Üstelik Yenice'deki evin kiraya verilmesinden sonra adını her duyuşta irkilmekten kendini alamadığı binbaşı İhsan Bey'in kızıydı Behire. "Hayırlı olsun bakalım," dedi. "Ne lazım geliyorsa yapmak boynumuzun borcu. Görücü gönderelim önce kız evine. Hesne Kalfa pek iyi becerir bu işleri. Gitsin görsün, evin düzenini, kızın hal ve hareketini ölçüp tartsın. Münasip görürsek istemeye gideriz." "Ne yaptığını sanıyorsun sen anne?" diyerek Fatih Hatun'un sözünü kesti Şaziye. "Taceddin'in evlenmesini mi istiyorsun, yoksa bu işe mani olmaya mı çalışıyorsun belli değil. Eğer müsbet düşünüyorsan, sayıp döktüğün bu adetlerden vazgeçmek zorundasın. Ne yapacak Hesne Kalfa? Bir bahaneyle kız evine ziyarete gidecek, inceden inceye didikleyecek ortalığı, gelip sana yetiştirecek. Bu işler çoktan görüldü anacığım. Görücüye ne hacet? Taceddin, Rıza ve ben İhsan Beylerin ziyaretine gitmedik mi? Kızı gördük, beğendik. En önemlisi Taceddin de beğendi ki göşe bucak kaçtığı evlenmeyi bile kabul etti. Ne kalıyor geriye? İstemek mi? Onu da yaparız vakti gelince." Baştan beri konuşulanları sessizce dinleyen Ümüş Hatun, "Şaziye haklı Fatiş," diyerek rafa karıştı. "En doğrusu kız evinin müsait olduğu zamanı sorup öğrenmek ve doğrudan doğruya istemeye gitmek. Taceddin'i evlenmeye razı edebilmek için göbeğin çatladı. Şimdi de pişmiş aşa su katmaya kalkıyorsun. Taceddin kararından vazgeçerse ne yaparsın?" Fatih Hatun'un aile içinde tek başına sürdürdüğü hükümranlık ağır bir darbe almıştı. Elindeki gücü kaybediyor olmanın dehşetiyle titredi. Geri adım atmak zorunda kalsa da başı dikti ama sesinde belirgin bir yumuşama hissediliyordu. "Biz de birilerine aracı gönderir, kızı istemek için gün alırız," dedi. "Öyle değil mi Hacı Ali Bey?" Karısının teslimiyeti karşısında gülümsemekten kendini alamadı Hacı Ali Bey. "Münasiptir," dedi. "İhsan Bey'e haber gönderirim ben." Şaziye duruma el koymakta gecikmedi. "Lüzum yok babacığım. Taceddin'le konuştuk biz. İhsan Bey'le bizzat kendisi konuşmak istiyor. Baba zoruyla evlenecek kız." Keskin askerlik şubesinin merdivenlerini çıkarken çok heyecanlıydı Taceddin. Kapının ağzında duran nöbetçi askere İhsan Bey'le görüşmek istediğini söyledi. "Bekleyin biraz," dedi asker. Kapının arkasında kayboldu. Biraz sonra döndüğünde hürmetkar bir ifade vardı yüzünde. "İhsan binbaşım sizi bekliyor efendim." Çalışma odalarının açıldığı geniş sofanın bitimindeki merdivenlerden ikinci kata çıktı Taceddin. Üzerinde şube müdürü yazılı olan kapıyı tıklattı. İhsan Bey büyük bir memnuniyetle karşıladı Taceddin'i. Geliş nedenini az çok tahmin etse de bu gelişi bir iade-i ziyaret olarak kabul ettiğini gösteren ince bir misafirperverlikle oturması için yer gösterdi. Kahvelerini içerken biraz sonra cereyan edecek konuşmanın önemi cihetinden tedirgindi ikisi de. Daha fazla uzatmayı gereksiz buldu Taceddin. "Buraya geliş sebebim," dedi. Derin bir soluk alarak devam etti. "Eğer münasip görürseniz kızınız Behire Hanım'ın dest-i izdivacına talibim." Bu ifade tarzını özellikle seçmişti. Öncesinde İhsan Bey onu ziyaret etmemiş, kızıyla evlenme konusunda talepte bulunmamış, Taceddin kendiliğinden bu izdivaca talip olmuş gibi bir hava yaratmak istemişti. Bu nazik davranış İhsan Bey'in de hoşuna gitmiş gibiydi. O da önceki konuşmaya hiçbir gönderme yapmadan cevap vermeyi tercih etti. "Bir baba için kızının mesut olduğunu görmek en büyük mürüvvettir," dedi. "Ona bu saadeti bahşedeceğinizden şüphem yok." "Bu talebim ailemin malumatı dahilindedir," dedi Taceddin. "Kabul ettiğiniz takdirde ziyaretinize gelmek isterler. Siz de takdir edersiniz ki bu hususu Behire ile konuşmadan cevap vermem mümkün değil. Bana birkaç gün müsaade ederseniz..." "Tabii ki, cevabınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim." Zorlu bir mücadelenin kendisini beklediğini çok iyi biliyordu İhsan Bey. Önce karısıyla konuştu. "Taceddin Bey Behire ile evlenmeyi talep ediyor," dedi. "Kızımız için isabetli bir kısmet olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin Celil'e?" "Benim ne söyleyeceğim önemli değil İhsan. Evlenecek olan Behire. Verilecek karar da ona ait olmalı." Karı koca kızlarını karşılarına aldılar. "Benim güzel kızım evlenme çağına gelmiş de haberim yokmuş," diyerek başladı İhsan Bey. "Birileri söylemese farkında bile olmayacaktım. Babaların gözünde hep küçüktür evlatları. Çocuklar büyüse de dizlerini toplattıkları günlerin sürüp gittiğini sanır babalar. Oturduğu yerde büzülüp kalmıştı Behire. Bu sözlerin verilecek önemli bir haberin başlangıcı olduğunu tahmin edebiliyordu. "Bir talibin var güzel kızım," diye devam etti İhsan Bey. "Seninle evlenmeyi talep ettiğini bugün bizzat kendisi açıkladı bana." Bir anda kararı vermişti Behire'nin yüzü. İsyan yüklü bir bakış fırlattı babasına. "Benim burada keskinde evlenebileceğimi nasıl düşünebilirsiniz?" dedi. "Umarım gereken cevabı vermişsinizdir." "Seninle konuşmadan müsbet ya da menfi bir cevap vermem mümkün mü?" diye gülümsedi İhsan Bey. "Talibinin kim olduğunu merak etmiyor musun?" "Hayır, kim olursa olsun fark etmez. Evlenip keskine yerleşecek olmak gerçek bir kabus benim için." Bu tepkileri az çok bekliyordu İhsan Bey. Ama bu kadar kesin bir karşı koyuş işini zorlaştıracaktı galiba. "Sen merak etmesen de söyleyeceğim. Bugün ziyaretime gelen kişi Taceddin Bey. Tanıyorsun kendisini. Tahsilli, görgülü, iyi bir mevkiye, saygın ve itibarlı bir aileye sahip. Böyle bir talip İstanbul'da karşına çıksa kabul etmez miydin?" Kısa bir süre düşünür gibi oldu Behire. "O zaman iş değişirdi," dedi samimiyetle. "Ama ne yazık ki burası keskin. O da keskinli bir beyefendi." Kızının verdiği cevap hoşuna gitmişti İhsan Bey'in. Üstüne gitmeyi denedi. "Mekanlar önemli değil güzel kızım. Önemli olan beraberce yaşayacağınız hayat. Gelecekte ne olur bilinmez. Belki sen keskine alışır, İstanbul'dan bile çok seversin. Belki de Taceddin sana uyar, buradan kalkıp gider İstanbul'a yerleşirsiniz. Dediğim gibi, temeliniz sağlam olursa üstüne inşa edilecek binayı gönlünüzce süslemek size kalmış." Annesinden medet umar gibi Celile Hanım'a baktı Behire. "Ben de baban gibi düşünüyorum," dedi Celile Hanım. "Ama son karar senin tabii ki." Meydan okuyan bir tavırla başını dikleştirdi Behire. "Kararım belli. Baba zoruyla evlenecek kız değilim ben." Bunları söyler söylemez de yerinden fırladı. "Müsaadenizle odama çıkmak istiyorum." Baba zoruyla evlenecek kız. Bu laflar çok ağırına gitmişti İhsan Bey'in. Hayır, Taceddin'le evlenmesi konusunda asla ısrarcı olmayacaktı. Kendi haline bırakacaktı kızını. Doğru kararı almasını temenni etmekten başka bir şey gelmiyordu elinden. 26. ayrımın sonu. Sayfa 260. Devamı 27. ayrımda.